Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 20 Ekim 2022 günlerden Perşembe, hafta sonuna yaklaşıyoruz. Yüklü bir gündem var tabii. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna harekatının yankıları dünya çapında baş gündem. Dün aktarmıştım size Rusya'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası belli bölgelerde çeşitli aşamalarda yönetim biçimleri ilan edildi. Sıkı yönetim tabii ki Ukrayna'da Rusya ve müttefiklerinin kontrolüne geçen bölgelerde, ama onun dışında orta müdahale seviyesi, yüksek hazırlık durumu, temel hazırlık durumu çeşitli bölgelerde bu tartışmalar yapılıyor, ne anlama geldiğine dair. Notlar var, aktaracağım. Tabii Ukrayna'nın özellikle Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü'nü köprüsüne düzenlediği terör saldırısı sonrası Rusya Federasyonu 8 aydır yapmadığını yapıp Ukrayna'nın enerji sistemini vurmaya başlamıştı. Bunun etkileri var. Ukrayna'da kesintiler başlamış durumda. Açıklamalar var Ukrayna tarafından. Batı'daki tartışmalar, Avrupa Birliği liderleri zirvesi ve biraz tabii ki enflasyonist ortam, enerji krizi, Olaf Scholz'un parlamentoda açıklamaları var, Almanya'daki tartışmalar var, Almanya Fransa ortak hükümeti toplantısı yapılamıyor, ocağa daha doğrusu ertelendi, epeydir de yapılmıyor bildiğim kadarıyla, ama dikkat çekici tartışmalar var bununla ilgili. Bugün biraz Almanya'ya bakacağız, aslında Almanya politikalarına. Olaf Scholz hükümeti bir yıl oldu neredeyse başa geçeli ve Ukrayna kriziyle yaşayan bir Almanya var. İçerideki tartışmalar var tabii. Alman siyasetinin dış politika ayağında ben aktarmaya çalışıyorum. Görebildiğim, fark edebildiğim kadarıyla Rusya ve Çin'le ilgili tartışmalar var. Bugün Almanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Osman Çutsay konuğum olacak. Oradaki tartışmaları kendisinden almaya çalışacağız. Şimdi bunun dışında Avrupa'dan notlar var. Özellikle Silvio Berlusconi tam da İtalya'da bir hükümet kurulacak denilirken bir takım kayıtlar ortaya sızdı. Berlusconi ile ilgili iki kayıt yanılmıyorsam. Bir tanesi eskiymiş galiba, ama ikincisi bu Ukrayna Savaşı'nı, aslında Minsk anlaşmalarını uygulamayan Zelenski'yi sorumlu tuttuğu kayıtlar. Biraz ortalık karışmış durumda. İtalya'da durum böyle. Fransa'da da başbakan bütçeyi mecliste oylatmadan geçirme yolunu seçmiş vaziyette. Türk dış politikasında tabii Macaristan'la birlikte Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylaması gereken kalan iki ülke. Bu konuda İsveç Başbakanı'ndan açıklamalar var, aktaracağım. Amerikan heyeti pazartesi gününden bu yana, Amerikan Maliye Bakanlığı heyeti Türkiye'nin Batı'nın Rusya'ya koyduğu yaptırımlara uygulamasını sağlamak için anladığım kadarıyla bir takım temaslarda bulunuyor. Oradan notlar var. Ve tabii asıl Avrupa'daki sarsıntılar, Britanya son haber. Başbakan Liz Truss 6 hafta sonra başbakanlığı sona erdi. Çok tartışmalı bir figürdü. Dışişleri Bakanlığı sırasında da Rusya ziyareti bir fiyaskoya dönüşmüştü. Başbakanlığı da eline yüzüne bulaştırmış gibi gözüküyor. Aktaracağım notları size. Brüksel'deki AB zirvesi enerjiyle ilgili ne kararlar çıkacak, ona da bakacağız aslında. Amerika'dan yine notlar var ve İran'dan notlar var. Elimden geldiği kadar aktaracağım ve ardından ikinci bölümde de Almanya'ya bağlanacağız. Osman Çutsay'ın Almanya'daki tartışmalarla ilgili görüşlerini alacağız. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar. Sputnik web sitesine girerseniz, kulaklığı tıklarsanız rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Telegram'dan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Radyo Sputnik'te yayınlanıyor efendim diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu'nun askeri operasyonu, aslında Minsk anlaşmalarının çöpe atılması ve Ukrayna ordusunun Donbas'a saldırıları yoğunlaştırmasıyla birlikte tetiklenen iç savaşa müdahalesi. 8 ay boyunca Ukrayna'da demilitarizasyon, denazifikasyon şiarıyla askeri hedeflerle sınırlı, sivil kayıp sayısı hakikaten böylesi bir çatışma için çok düşük. Hele Amerika'nın ve Avrupa'nın diğer çatışmalarıyla kıyasladığımız zaman, daha doğrusu kıyas kabul etmez, her insanın hayatı değerlidir, altını çizelim, ama bu boyutta bir çatışma için çok düşük. Bunun sebeplerinin en baş sebebi tabii ki askeri hedeflerin vurulması. Rusya daha güçlü bir ülke. Ukrayna gerçi arkasında artık NATO var tamamen, ama bu koşullarda Kerç Kırım Köprüsü'nün vurulması Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın idari askeri ve enerji altyapısını vurmasını tetikledi. 8 ay boyunca yapmadıkları, sürekli uzlaşma aradıkları, tahıl anlaşması, esir takası, enerji konusunda uzlaşma sağlama, uzun vadeli anlaşma çözümleri, bunların hiçbirinin Batı'da karşılığı olmadı. Batılılar, uluslararası hukuku sadece biz istediğimiz gibi uygularız, biz değiştirebiliriz sınırları, bizden başka kimse bir şey yapamaz tavrı takındılar ve sonuçta bu aşamaya gelindi. Nereye gittiğini hep beraber tartışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, ama sıkıntı şurada: Ukrayna'da Rusya Federasyonu artık herhalde Batı'nın müzakere konusunda Ukrayna yönetimine asla izin vermeyeceği kanaatine varmış gibi gözüküyor. Bugün Rusya televizyonuna yansıyan Mikolaev'e Ukrayna'nın nükleer bomba, hazır bomba yerleştireceği ve Rusya Federasyonu askeri hedefleri vurduğunda o bombayı patlatabileceklerine dair iddialar gündeme geldi. Batı'nın false flag dediğimiz yanıltma operasyonları geçmişte çok geniş bir tarihi var. O yüzden hakikaten dikkatli olmakta fayda var. Sürekli Batı'da nükleer silah kullanımı tartışmaları, taktik nükleer sistemler kullanımı tartışmaları gündemde tutulmaya çalışılıyor. Neden sorusunda insan tabii ki soruyor. Böyle iddialar da ortaya atılıyor. Bir de Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Eylül'ün sonunda nereden icap ettiyse parlamentoya Rusya Karadeniz üzerinde hava sahasında, ki anladığım kadarıyla hava sahası ihlali de olmuş, devriye gezen silahsız bir İngiliz uçağının yanına füze fırlatmış, teknik arıza demişler, öyle söylüyor Ben Wallace, ama hava sahası ihlali de olabilir. Diyeceksiniz ki Britanya'nın Karadeniz üzerinde tabii ne işi var? Olabiliyor. Bunlar emperyal güçler, her yerde olma hakkını kendilerinde görüyorlar efendim. Evet, Kherson bölgesine Ukrayna ordusunun büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığı haberleri geliyordu. Bu tahliyeler başlamıştı. Yaklaşık 50-60 bin sivil tahliye edilecek. Ukrayna'nın güney ve güney doğusunda Rus nüfus yaşıyor. Bir kez daha altını çiziyorum ve onların zaten 5 milyon insan, Rusya'ya verilen son rakamlar, göç etmiş durumda. Onların artık savaş alanı çok zarar görmemeleri için tahliyelerine karar verilmişti. Ayrıca Putin dün Donetsk ve Lugansk'la Kherson ve Zaporojye bölgelerinde de sıkı yönetim ilanını duyurdu. Federasyon Konseyi onayladı. Rusya'da her şey böyle sıkı sıkı, kanunların uygulanması gerekiyor. Her şey böyle adım adım yapılıyor. Bu da aynı şekilde yapılmış durumda. Güvenlik Konseyi toplantısı duyurmuştu, ben aktarmıştım size. Dört bölgede sıkı yönetim devreye sokuyorlar. Diğer bölgelerde daha farklı aşamaları devreye sokuyorlar. Burada tabii giriş çıkışlar, kontrol, sabotaj ve terörizm faaliyetleri artacak ve tabii ki savaş alanı. Ukrayna tarafı da bu krizin başından beri, hatta 24 Şubat'tan önce Rusya'nın Belgorod bölgesine saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Hatırlayalım, şimdi o bölgeler Kırım dahil olmak üzere, Kırım lideri Aksenov da açıklama yapmış, 45 tesis korunacak diye. Böyle bir hazırlık seviyesi ortada. Evet, Patrushev, bu 5 milyon rakamı Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev'den gelmiş. Yaklaşık 5 milyon kişi soykırımdan kaçarak Rusya'ya geldi diyorlar. Maalesef Ukraynalı yöneticiler Rus temizliği yaptıklarını bizatihi dile getiriyorlar bu krizin başından beri. Avrupa'da çok bu nazizm meselelerine fazla girilmek istenmiyor. Bir Ukraynalılık var, Rusya işgal ediyor, öyle sunuluyorlar. Donbas krizinden hiç bahsetmiyorlar. Minsk anlaşmasından bahsetmiyorlar. Merkel yapmıştı o anlaşmayı. BM onaylıydı, neden çöpe atıldı diye sormuyorlar. Donbas'ta yaşayan Ruslardan bahsetmiyorlar. Daha çok böyle işte egemenlikçi bir biçimde, devletin egemenlik sınırları diyorlar. Maalesef böyle bir çerçeve içerisindeyiz. Şimdi Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sobyanin konuşmuş, güvenlik rejimi başkentte hayat değişmeyecek diye açıklama yapmış. Ben en son Temmuz'da gitmiştim, bir sıkıntılı bir durum ma tanıklık etmemiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse normal sıradan Moskova'ydı. Değişecek mi göreceğiz tabii ama Sobyanin böyle bir açıklama yapmış durumda. Kamikaze İHA'lar son dönemde özellikle Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü'ne terör saldırısının ardından Ukrayna semalarında bir de İHA'lar, SİHA'lar görülmeye başlandı. Silahlarla Ukraynalıların vurmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Şimdi bunların içerisinde işte Lancet'i söylemiştim ben size, bir de Cube varmış. Rusya kendi İHA'larının kullanıldığını söylüyor. Binlerce kullandık diyor kamikaze İHA'sı ama İran'dan şahitlerin alındığı iddiası. Bugün Avrupa Birliği toplantısı sırasında İran'a da bu konuda yaptırım uygulanması kararı çıkmış gözüküyor. İran yalanlıyor söylemleri. Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya İHA verildiği iddialarını BM daimi temsilcisi Said İravani kesin bir dille reddediyoruz diyerek yalanlamış durumda. İşin doğrusunu doğrusu bilmiyorum ama İran'ın dini lideri Hamaney de bundan fırsattan istifade bugün demiş ki yani daha önce İran İHA'larının görüntüleri çıktığında Photoshop diyorlardı. Şimdi bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar hangisi diye. Hakikaten tabii bu yalancılık meselesi Batı'ya olan güveni çok sarsıyor. O kadar çok yalan söylüyorlar ve o kadar çok yalan söyleyerek yakalanıyorlar ki bir süre sonra söylediklerini ciddiye almanın imkanı kalmıyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Dolayısıyla bilmiyorum İHA'lar, İran İHA'ları kullanılıyor mu ama taraflar bunları söylüyorlar efendim. Ukrayna ordusu Zaporojye nükleer güç santrali vurmaya devam ediyor. Avrupa'nın ikinci Çernobil'i olabilir tehlikesine vurgu yapılmasına Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın etrafında bir güvenlik bölgesi tesisi edilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen devam ediyorlar. Özellikle Amerika'da kongre seçimleri 8 Kasım'da, ondan önce Ukrayna'nın bu enerji sıkıntısı artık Kerç vurulunca tabii kendilerinin enerji tesisleri de misilleme olarak vuruldu. Şimdi Amerikan kongre seçimlerinden önce bu santrali ele geçirmeye çalıştıkları yolunda iddialar gündeme gelmiş durumda. Ukrayna'da elektrik sıkıntısı var. Zelenski video mesajı yayınladı. Ukrayna lideri Rusya bombardımanlarının enerji santrallerini vurmasının yoğunlaşması üzerine ilk kez elektrik kısıntısına gireceğini söyledi. Düşünün 8 aydır bu, yani Amerikalılar olsa var ya ilk günden Kiev'in altını üstüne getirir. Bütün enerji tesisi, bütün su tesislerini, altyapısını mahvederdi. Amerikalılar elinden kaçan kurtulamazdı yani. Ama 8 ay sonra elektrik kısıntısına gidiyor Ukrayna. Yani askeri harekatın çerçevesine dair aslında bu açıklamalar bile çok şey söylüyor. Kritik altyapıda hasarlar meydana geldi demiş. Kış için olası tüm senaryolara hazırlandıklarını söylemiş ve ilk defa elektrik kesintisine gidiyorlarmış 8 ay sonra, düşünün. Şimdi tabii halka çağrı yapıyorlar, zorunlu olmadıkça elektrikli aletleri kullanmayın diye. Klitschko, Vitali Klitschko aslında darbe olduğunda 2014'te Almanya'nın lider tercihiydi ama tabii Victoria Nuland Amerikan darbesi sonucunda daha sağcı unsurları iktidara getirmeyi başarmıştı. Sonra seçimler, işte Poroshenko falan iktidara gelmişti Ukrayna'daki süreçte. İşte o Klitschko sonra belediye başkanı oldu. O da açıklama yapmış. Bu arada Zelenski, Kazakistan Büyükelçisi Pyotr Vorublevsky almış. Kendisini ben aktarmıştım size. Mümkün olduğu kadar fazla Rus'u öldürmeye çalışıyoruz. Böylece gelecek nesiller o kadar çok Rus'u öldürmek zorunda kalmaz. Bakınız öyle Avrupa'da Yugoslavya bölünürken etnik kimlikler, soykırımlar, gerekçeler, merekçeler. Ukraynalıların kendileri aslında Rus soykırımına kalkıştıklarını büyükelçilerin ağzından dile getiriyorlar bu şekilde. Neyse, Zelenski sonunda bu arada Ağustos sonu olmuştu bu, görevden almış kendisini, enteresan. Zelenski bugün İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis'i ağırlıyor. Steinmeier ise, Almanya Cumhurbaşkanı ise, yine gidememiş Kiev'e. Çünkü güvenlik servisleri uyarmışlar. Aslında bahar aylarında gitmek istemişti. Ukrayna yönetimi yeterince Almanya desteği göremiyoruz diye şikayet edip gelme demiş. Küçük çaplı skandallar yaşanmıştı. Ama Scholz yönetimi çok kararlı banderist Ukrayna yönetimine yardım etmeye. Geçmişte tabii Steinmeier sosyal demokratlardan bir isim, Rusya'yla daha iyi politikalar, komşuluk ilişkileri için çalışmış bir isim. Onu da çok istemiyorlardı. Sonunda yazın davet ettiler ama yine gidememiş. Yani 3 federal servis tavsiye etmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenski ile telefonda konuşmuş. Yine arabuluculuk çabaları konuşulmuş, savaşın işte müzakerelerle bitmesi. Evet. Şimdi Ukrayna sahasında bu gelişmeler var. Bir de Elon Musk'tan bir not aktarmak istiyorum. Twitter'ı satın almaya hazırlanıyor. 28 Ekim'de mahkeme süresi dolmasına kadar 44 milyar dolara satın alması bekleniyor. Alacak mı, almayacak mı? Twitter'da neler değişecek? Herkes bunu tartışıyor. Bir de biliyorsunuz Elon Musk'ın Ukrayna krizine çözüm için referandum BM gözetiminde önerisi Amerikalı liberallerin büyük tepkisine, savaşçılar, onlar en büyük militaristler artık, Rusya'yı yenip parçalara bölmek konusunda o kadar azimliler ki böyle fikirler duymak dahi istemiyorlar. Barış, müzakere, referandum, BM gözetiminde falan. Yani normalde liberallerin dikkat ettiği şeyler, kimlikler, dil hakları falan, bunlar o saha için geçerli değil tabii. Dolayısıyla Elon Musk'ın üzerine atlamışlardı, lanetlediler ve Twitter'ı almasından da çok korkuyorlar. Neden, ben de çok anlayamıyorum doğrusu. Çok büyük değişiklik beklemiyorum Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla ama geniş kanat bekliyor sanki biraz. Evet, bir de tabii Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Joseph Borrell, bahçe ve jungle benzetmesiyle bütün tepkileri, şimşekleri üzerinde çekmişti. Diplomasi Akademisi, bizim Türkiye'den de genç diplomatlar varmış, ülkelerinin nasıl bir jungle olduğunu Joseph Borrell'dan işitmiş bizim diplomatlar. Hiç yorum yapanı görmedim ama diplomasi okulu gibi bir şey, öğrenci diyelim tırnak içerisinde bu bağlamda. Tabii Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na yansımış ve özellikle Belçikalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Mark Botenga, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da birçok insan Avrupalı sömürgeciliğinin medeniyet adına kendilerini nasıl vahşi hayvanlar gibi davrandıklarını çok iyi hatırlıyor demiş. Doğru söylüyor. Özellikle ülkesi Belçika'nın kralı insanları kafeslerde hayvan diye sergiliyordu. Dolayısıyla böyle bahçe, jungle işlerine girmek çok hayırlı olmadı Joseph Borrell için. Özür de diledi ama özellikle Yunanistan'ın solcu eski maliye bakanı Yanis Varoufakis'in önünü başını çektiği bir siyasi kampanya başlatıldı. Joseph Borrell istifa etsin diye. Evet, bakalım bir şey, özrü yetecek mi? Avrupa bir bahçedir, biz bir bahçe kurduk, her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi bileşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Çoğu bir orman, balta girmemiş orman ve o orman bahçeyi istila edebilir. Bahçeyi istila etmeden bir bahçıvanlar oralara gitsin demişti. Cümleleri de bu şekildeydi. Tabii ekonomik kriz başlayınca bahçe birdenbire perişan olabilir. Yıllarca sömürgecilikten biriktirilen sermayeyle, bir savaşlarla ve de bir refah sağlamış olabilirsiniz ama barışçı gelişmeye devam edebilecekler mi? O da ayrı bir soru işareti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Almanya Polis Teşkilatı ile ilgili bir Hint kökenli Alman vatandaşı Biplap Basu ve kızı bir trende polis denetimi sırasında kendileriyle ilgili ayrımcılık yapmama hakları ihlal edilmiş. Başvurmuşlar ırksal profilleme, yani Alman'a benzemiyorlar çünkü ama Almanya vatandaşı. Bağımsız soruşturma yapmamış, gerek duymamış Almanlar bu konuda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımışlar ve etkili soruşturmayı reddederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinin ihlal ettiğine Alman makamlarının hükmedilmiş. Neyse ki böyle kararlar da hala çıkabiliyor. Bunlar da politize ediliyor ama kısmen yine bir faydası var. Kendi kurdukları bahçede en azından bazı şeyler iyi işlemesi lazım tabii ki. Bugün Olaf Scholz'un açıklamaları var. Birazdan gazeteci yazar Osman Çusay'la da konuşacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı demiş, Almanya için büyük bir sınav, Avrupa için büyük bir sınav demiş kendisi. 10 yıllardır. Evet, 30 sene önce Yugoslavya'yı öyle bir yangına çevirdiler ki Avrupa'nın merkezinde korkunç bir savaşa sebebiyet vermişlerdi. Almanya'nın da özellikle Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde Hırvatistan kanadının ayrılığını sağlayarak çok büyük katkıları olmuştu. Onu hatırlamadan edemiyorum doğrusu. Herkes yemişti tabii o dönemde, böyle sosyal medya da yoktu. Putin demiş hedeflerine, savaş hedeflerine ulaşamayacak iddiasında bulunmuş. Enerjiyi ve açlığı silah olarak kullanıyor demiş. Yani hem kendileri enerji almak istemiyorlar, hem kendi sivil altyapıları göya müttefikleri tarafından terör saldırısıyla hedef alınıyor. Buna gık da diyemiyorlar. Ondan sonra Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor. Çok enteresan. Avrupalılar hiç kullanmıyorlar. Kurban biliyorsunuz. Onlar öyle bir şeyler yapmazlar. Mümkün değil. Efendim, Batı'nın bölünmemesi, efendim vurguları. Ukrayna'ya bu arada savaş suçları, düşünün Ukraynalı neonaziler, Rusları biz yok edeceğiz, büyükelçileri mümkün olduğu kadar çok Rus öldüreceğiz ki bir daha bizim milliyetçi diğer kuşaklarımız öldürmesin gibi cümleler kullanırken Olaf Scholz savaş suçlarıyla suçluyor Rusya Federasyonu. Hakikaten çok enteresan. Acaba farkında mı değil diyeceğim ama kendisi de Merkel hükümetinde görev yapmıştı. Dolayısıyla Minsk Anlaşması'nı falan biliyor olması lazım. Enteresan bir çerçeve. Ukrayna'ya yönelik saldırıları da bir çaresizliğin ifadesi olarak nitelendirmiş. Halbuki zaten Rusya yeniliyordu geçen ay, öyle diyorlardı. Birdenbire şimdi çaresizlik ifadesi olmuş. Enteresan askeri değerlendirmeler var hakikaten. Biri birini tutmuyor, öyle söyleyebilirim rahatlıkla. Genellikle böyle tutarlı olmamanın nedeni zaten haklı olmamakla alakalıdır birincisi. İkincisi, neden sonuç ilişkilerini doğru bağlamlarda koyamamaktır. Zaten olgulardan ve gerçek hakiki olgular ve söylemlerden hareket edilmez. Kafanda kurguladığın şeylerden istediğin gibi yorumlar tabii ki yapabilirsin. O zaman da sonuçları tutarsız olur. Bir böyle dersin, bir bakarsın o olmamış. O zaman başka bir şey söylersin, o da olmaz. Böyle bir sarmal halinde gider. Evet, Fransa'ya bakalım. Başbakan Elizabeth Borne 2023 bütçesini geçirdi. Mecliste oynamaya gerek duymamışlar. Çok ciddi tartışmalar tabii çıktığı için, özellikle solcu ve çevreci partiler, NUPES ittifakı biraz kazan kaldırmış. Ayrıca sağ kanatta Ulusal Birlik, Le Pen'in, onlar da hepsi gen soru veriyorlar ve diyorlar ki makronizm otoriterliğe dönüşüyor. Böyle de enteresan bir Avrupa bahçesi örneği görüyoruz Joseph Borrell'ın deyişiyle. Parlamentodan bütçe onaylanmadan geçiveriyor. Çok şahane. Tabii 5. Cumhuriyet döneminde 90 kez uygulamaya koymuşlar. Anayasada var bu, onu da altını çizelim. Macron da Paris'te Ulu Cami'nin temelinin atılışının 100. yıl dönümüne katılıp Müslümanlara çiçek uzatmış, öyle söyleyelim. Tarihteki bir fırtınadan doğan barış cenneti diye nitelendirmiş bu camiyi. Öyle Fransızlar Müslümanlar diye bir şey yok demiş. Doğru, Fransa sömürgeci bir ülke, bol bol Cezayir başta olmak üzere eski sömürgelerden Müslüman nüfusu olduğunu anımsatmak gerekiyor. Evet, gelelim İtalya'ya. İtalya'da aşırı sağcı kadın lider seçildi. 25 Eylül'deki seçimlerde Meloni seçildi. Avrupalılar Rusya'ya karşı olduğu, Ukrayna'yı desteklediği için içleri bir teskin olmuş durumda. Kadın aşırı sağcı ama önemli değil. Avrupacı, NATO'cu, Atlantikçi. Dolayısıyla bir süre sonra ortalık teskin olmuş durumda. Ama galiba sağcı koalisyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Çünkü Silvio Berlusconi ile Forza Italia'nın lideri ve Kuzey Ligi'nin başındaki Salvini ile üçlü koalisyon sayıları da tutturuyorlar. Kurulacak bu hafta Cumhurbaşkanı Mattarella görevlendirme yapması gerekiyor derken Berlusconi'nin videoları sızdı. Ses kayıtları daha doğrusu. Putin'le Berlusconi, tabii Berlusconi'nin 2000'lerdeki falan başbakanlığı döneminde ikili ülkenin lideri olarak tanışıklıkları, hatta dostlukları olduğu söyleniyor. Fakat burada işte Putin'le yeniden bağlantı kurdum, doğum günüm dolayısıyla 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim gibi cümleler kurarken duyuluyor. Sormuşlar, yalanlamış kendisi ama eski hikaye diyorlar. 2008 senesindeki konuşmanın kaydı. Fakat bu kayıtla kalsa iyi. Çünkü ikinci bir çok özür dilerim. İkinci bir kayıt çıkıyor. Burada da bu kayıtta da Berlusconi bu sefer diyor ki, derken işitiliyor daha doğrusu, Ukrayna Minsk Anlaşması'nı ihlal etti. Zelenski Donbas'a saldırıya kararlıydı, arttırdı saldırıları. Putin de özel operasyon yapmak zorunda kaldı demiş. Ve Batı da silah ve para gönderdi, destekledi demiş. Yani savaşa dönüştü bu operasyon demiş. Bu Silvio Berlusconi'nin görüşü. Bir de arkasından nasıl olur da arabuluculuk olur, masaya oturtuldular ben bilmiyorum. Bana göre Zelenski 3 nokta neyse boş verin bunu söyleyemem demiş. Tabii İtalyan siyasetine bomba gibi düştü. Çünkü kadın lider Meloni dediğim gibi transatlantikçi, NATO'cu ve Ukrayna'daki neonazi banderist rejimi de açıkça destekleyen bir isim. O da hemen açık ve net bir biçimde dış politika çizgisi olan bir hükümete liderlik edeceğim. Ben bunu kabul etmeyen hiç kimse giremez bu hükümete demiş. Batı'nın zayıf halkası olmayacağız demiş. Ondan sonra bakanlardan netlik istiyorum demiş. Bunun üzerine de başkan yardımcısı da bu arada Forza Italia'nın başkan yardımcısı yani Berlusconi partisinin Rusya'yı kınadıklarını ve Ukrayna'ya tam destek verdiklerini söylemiş. Bakalım bu koşullarda Berlusconi ile bir hükümet kurulabilecek mi? Ve İngiltere tabii yaprak dökümü Avrupa'da İsveç, İtalya derken Britanya'da Liz Truss. 5 Eylül'de Muhafazakar Partili 70 bin üye tarafından Britanya'ya başbakan seçilmişti. Boris Johnson'ın istifasının sonrasında 6 hafta ancak sürdü. Hemen bütçe zenginleri kayıran politikalar açıklamıştı. Bütçe fiyaskosuyla sterlinin değerini düşürdü. Hiçbir şeyi kontrol edemedi. Zaten kendisi Oxford mezunu ve çok gençlik yıllarında hırsıyla tanınıyor ama bazı konularda yani coğrafya konusunda falan cahil olduğunu Moskova'yı ziyaretinde bu operasyon öncesinde hepimiz görmüştük. Şimdi kendisi galiba Britanya'nın en kısa başbakan, en kısa süren başbakanlığa sahip lideri olacak. George Canning 119 gün sürmüş başbakanlığı, rekor ondaymış galiba. Liz Truss'ın ise 44 gün. Böyle bir durum, siyasi kriz geliyorum dedi. En son İçişleri Bakanı işte ya bunların arkasında başka şeyler var tabii. Çok böyle göstermelik hikayeler tartışılıyor. Ben kişisel e-posta adresini kullanarak resmi belge gönderdiği için gerekçesiyle İçişleri Bakanı istifa etmiş. Çok güzel bir demokrasi biliyorsunuz. Bir e-posta yüzünden hemen istifa ediyorlar. Bu şekilde her şey olup bitiyor. Evet bakalım Liz Truss gidiyor, açıklama da yapacakmış. Britanya'da belirsizlik nereye evrilecek göreceğiz. İsveç'te de tabii yeni hükümet kuruldu 11 Eylül'de. Sosyal demokratlar NATO'ya başvurmayı başardılar ama iktidarı da koruyamadılar. Ulf Kristersson seçildi ılımlı partinin başında, ılımlı liderliğiyle Hristiyan Demokratlar ve Liberaller hükümeti. Tabii Türkiye önemli çünkü geçmiş hükümetin NATO üyeliği politikasını da devam ettiriyor. Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu açıkladı. Süreci hızlandırmak istiyorlar. Hatta yani Finlandiya'dan da bu konuda açıklama var. Gecikme güvenliğimize zarar veriyor deniliyor. Yani halbuki Baltıklar'da falan böyle hiç güvenliğe çok büyük zararlar veriliyor. Kuzey Akım 2'yi havaya uçurabiliyorlar filan. Böyle acayip bir resim var. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto çağrı yapmış bir an önce Londra'ya gitmeden önce. Endişe, Londra'da kimle görüşecek acaba? Liz Truss da istifa etti. Neyse. Şimdi bu arada Polonya Başbakan Yardımcısı da Güney Kore'yi ziyaret etmeye çalışıyormuş. Marius Blasak. Fakat Çin hava sahasını açmamış. Çok enteresan bu. İddiaya göre hava sahasına izin vermemiş tabii. Polonya çok özel bir konumda. Bölgedeki en Amerikancı ülke Ukrayna Savaşı'nda neredeyse müdahil oldu olacak böyle bir durum. Amerika Maliye Bakanlığı. Efendim Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştiriyorlar. Elizabeth Rosenberg'in liderliğinde mali suçlar, terör finansmanı. Türkiye tabii ki Birleşmiş Milletler yaptırımı değil. Bunlar Batı'nın kendi keyfi yaptırımları Amerika'nın ve Avrupa'nın. Hiçbir ülke uymak zorunda değil. Ama eğer ekonomik sisteminiz o Batı'ya bağımlıysa sizi cezalandırabiliyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla herhalde bu mesajları vermişler. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Yaptırımlardan kaçınmamanın riskleri var tabii diyerek. Çok şahane. Evet, Merkez Bankası Başkanı vesaire onlarla da görüşmeler olacakmış. Böyle bir çerçeve bakalım ne olacak? En son Amerikan baskılarıyla Mir Kart, Türkiye'de bir sürü Rus turist yaşıyor ama Mir Kart'ı iptal etmek zorunda kalmıştı bankalar. Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Katar'daki Dünya Kupası için Katar'a gitmiş vaziyette. Diyeceksiniz ne işi var Türkiye'nin Katar'daki oyunları korumak için? Bilmiyorum, doğrusu hiç anlam veremedim. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a gitti. Zengilan Havaalanı'nın, uluslararası havaalanının açılış törenine katıldı. Dağlık Karabağ Savaşı sonrası bir not o. Evet, şimdi bugün asıl yarın daha detaylı bakacağız ama Brüksel'de Osman Çursa'ya bağlanmadan önce bir de Avrupa durumunu aktarmak istiyorum. Enerji krizinden çıkış yolunu arayan AB liderlerinin zirvesi var Brüksel'de. Burada acilen harekete geçmeliyiz diyorlar. Ursula von der Leyen'in 40 milyar euroluk bir AB bütçesinden yardım paketi çıkartılması, efendim ortak satın alınması, %15'inin ortak alınan gaz için kullanılması, gaz depolarının en az %15'inin, hani sıkıntı yaşan olursa paylaşılsın diye anlıyorum. Gerçi itiraz edenler var buna. Bir de gazda tavan fiyat, Almanya karşı çıkıyor bütün bunlara. Ne olacak Avrupa Birliği zirvesinden, somut bir sonuç çıkacak mı bilmiyoruz. İlk çıkan İran'a ek yaptırım uygulanması. Nükleer anlaşma, hani olur olmaz AB arabulucu diyorduk ama bence unutun siz onu, mümkün değil. Bu koşullarda İran'la nükleer anlaşmayı falan yenileyemezler. Çok çok şaşırırım, çok büyük mucize olur. Zaten Avrupalılar hemen Ukrayna'da, İran reddediyor bu arada ama Rusya'ya askeri yardım yapıyor İran, biz de onlara ek yaptırım kararı aldık, bir an önce tedbirler çıkacak demişler. Bir de tabii Almanya-Fransa krizi var anladığım kadarıyla. Enflasyon yükseldi, %10'larda faiz oranları yükseliyor Türkiye'nin aksine. Resesyon bekleniyor açıkça söylüyorlar Almanya'da, İtalya'da derken. Ortak Bakanlar Konseyi topluyorlar 2019'dan bu yana Aachen Anlaşması'yla Fransız-Alman. İşte o yapılamamış, 26 Ekim'deki toplantıyı ötelemişler Ocak ayına. Kimi kaynaklar aslında enerji alanında Fransa ve Almanya liderliklerinin hiç anlaşamadığını söylüyorlar. Bir de ayrıca Pirenelerden geçen bir başka bir Midket diye hat var. Onunla ilgili de bir kriz yaşandığını anlıyorum tartışmalardan. Hakikaten enteresan bir çerçeve var. Efendim arkadaşlar, Osman Çursa'yı arıyorsunuz değil mi konumu? Bu arada beni duyuyor musunuz? Tamam. Bir ses verirseniz, anlayamadım çünkü. Bill Gates efendim, Microsoft'un kurucusu, Avrupa'nın enerji kriziyle ilgili açıklamalar yapmış. Uzun vadede çok iyi bir şey diyor Bill Gates. Çünkü denenmemiş, test edilmemiş enerji kaynaklarına yatırım yapılacak. Tabii Bill Gates bu kaynaklara kendisi bizzat yatırım yaptığı için kendisinde çok faydalanarak çıkabileceği bir süreç. Avrupa sistematik olarak sanayisizleşiyor, işsizlik, geçim kaynağı, bunlar önemli değil. Bill Gates'in yatırım yaptığı kaynaklar daha öne çıkarsa, varsın enerji krizi çıksın, milyonlarca insan ölsün, büyük sıfırlama olur. Bill Gates'in yatırım yaptığı teknolojilerle kapitalizm kendisini yeniden tazeleyebilir mesela. Güzel güzel söylemiş o da, yeni yaklaşımlara daha hızlı geçeriz diye. Tabii neye mal olacak diye sormuşlar mı dersiniz? Bence sormamışlar. Göremedim en azından bir yanıtı. Evet, şimdi böyle bir çerçeve var. Hemen konuğuma dönmeden önce, dünyanın ikinci zengin insanı Bezos'un, Jeff Bezos'un ekonomide fırtına uyarısı, yani Avrupa vuruluyor ama bize de bu fırtına gelebilir uyarısı yaptığını, Amerika'da 15 milyon söylemiştim varil petrol, stratejik petrol rezervini sunmaya hazırlanan Biden yönetiminden gelen açıklama, kendisi çıktı yaptı. 8 Kasım'da ara seçimler var. Petrol, benzin fiyatlarını düşürmeleri gerekiyor. Dolayısıyla 8 Kasım'da çok kritik bir tarih olup çıkıyor bütün bunlar içerisinde diyorum. Konuğuma dönüyorum. Osman Çursa telefon attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Osman abi katıldığınız için. Bir ayı geçti konuşmayalı Almanya'da olup bitenleri. Ben gerçi görebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla her gün notlardan eksik etmiyorum ama Almanya'da tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. Hükümet hiçbir biçimde tutumundan geri adım atmıyor, görüntüsü çiziyor. Avrupa'da biraz karışıklık da var. Almanya'da da çok sıkı tartışmalar, özellikle daha önce senin bize verdiğin bilgilerde Lafontaine'in eşi Wagner, tam ifade edemiyorum, söyleyemiyorum, kusuruma bakma Almanca bilmediğim için, Sara Wagenknecht. Tamam. Onun çıkışları oldu. Alman siyasetinde bir takım tartışmalar galiba var ama sanki öne çıkamıyor gibi. Ne dersin? Bugün Olaf Scholz'un da açıklamaları vardı parlamentoda. Gerçi AB zirvesi de var. Hiçbir biçimde bir taviz vermeme hali, fakat kış yaklaşıyor. Nedir durum Almanya'da? Şunu da ekleyerek sorayım. Bir de Alman Yeşillerinin kongresi vardı. Çok da yansımadı. Böyle üç ayaklı, hem Scholz'un sosyal demokratları hem Yeşiller ve içerideki durum nedir diye sorarak başlayayım.
Büyük bir değişiklik yok. Yani görünen, verdikleri izlenim, verdikleri resim böyle. Hı-hı. Yani Ukrayna'ya saldırdı Rusya, biz Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız diyorlar. De onun bir arka planı var. Yani şimdi biraz önce geldi, malum yani şimdi İngiltere'de de hükümet, ya daha doğrusu başbakan gitti. Şimdi bu sabah yine çıkan bir haber var. Fransa'yla, yani Macron'la Scholz hükümeti arasında bir uyumsuzluk var. Bunlar her yıl, yılda bir kez galiba, bir hükümetler arası bir konsültasyon yapıyorlar. Birlikte toplanıyorlar. Daha önce vizüel yapmışlardı, şimdi yüz yüze yapacaklardı. Yok, biz bunu Ocak ayına erteleyelim dediler. Niye sorusuna da vallahi bir türlü bazı konularda anlaşamadık. Şimdi Avrupa'da tabii gerçekten ciddi bir sıkıntı artık yaşanıyor. Yani metropollere yansımadı hesabı var bu savaşın etkilerinin, ama metropollere bakıyoruz, doğru dürüst hükümetler yürüyemiyor. Çünkü şu anda Scholz çok sağlam duruyor ama o işi hiç bilmiyoruz. Almanya'da her zaman son iki büyük değişikliği söyleyeyim. Gerhard Schröder bir erken seçimle Merkel'e devretti. Malum bu daha sonraki gelişmelerde, daha önce Willy Brandt bir erken seçimle almıştı. Almanya'da çok ilginç gelişmeler böyle seçim düzeni bozularak olur. İyi, bunu bir kenarda tutalım. Ama esas mesele şu. Şu anda Avusturya cayır cayır. Yani Avusturya siyasetinde ortalık karman çorman. Yani bir eski Sebastian Kurz'un yakın çalışma arkadaşı, Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri Thomas Schmidt itiraflarda bulundu. Birkaç gündür Avusturya siyaseti cayır cayır yanıyor. Şimdi bunların hepsini bir arada toplarsak Avrupa'nın hükümetleri galiba yönetemez hale geliyorlar. Şimdi bunu örtmek isteyebilirler. Tabii örtecekler. Fakat esas ağırlık, esas ciddi mesele şu. Bu sabah Olaf Scholz şunu söylemek zorunda kaldı. Biz bunu bir hafta önce almıştık bunun haberini. Sağdan sola. Çok böyle gerçekten yurtsever ve çok iyi gazeteci gazetecilik yapan portallar var. Oradan duymuştuk. Neydi o duyduğumuz? Ukrayna'daki Ukrayna birliklerini eğiteceklerdi. Şimdi bu sabah söylemek zorunda kaldı. Bu Ukrayna'daki Rusya'ya karşı savaşacak birliklerin, askerlerin eğitimiyle ilgili iki ana karargah var. Bunların birisinin Almanya olduğu ortaya çıktı. Diğerisinin Polonya olduğunu biliyoruz. Şimdi burada önemli olan o değil. Önemli olan şu. Burada bir Tugay eğiteceğiz diye söyledi. 5000 askerlik bir Tugay eğiteceğiz, ama bunun arkasının da geleceğini biliyoruz. Burada önemli olan şu. Bunlar bir tür gerilla muharebesi yapabilecek askerler. Demek ki benim çok bu işler ortaya çıktığından bu yana söylediğim şey, yani biz Avrupa'nın doğusunda, ortasına doğru olan bir alana da bir Afganistan kuralım. Bu eski şeriatçılara benzemesin buradaki yeni bizim mücahitler, ama biz bunları eğitelim ve paraya da boğalım diyorlar. Ama tabii ortada sadece bu yıl askeri ve insani yardımların dışında verilecek olan, yani kesinleşmiş olan 33 milyar dolar var. Bu Ukrayna'nın hizmetine, yani emrine bulunan bir hesap. Şimdi böyle bir yığılma var. Bunun sonucu şu, yani Olaf Scholz bunu söylüyor ama hani senin söylediğin şeye, başlangıçta böyle görünüyor noktasına bir şey ilave edeyim. Şu anda Hamburg limanı çok dünyaca büyük bir limandır. Evet. Buraya Çin devleti, yani devlete ait bir Çin devi var. Costco. Şimdi bu Costco'nun Hamburg limanına ortak olması söz konusu. Dikkat edilecek nokta şu. Olaf Scholz ortak olsunlar diyor. 6 tane bakanı da yok Çin'i buraya alamayız diyor. Şimdi evet. Anlatabiliyor muyum? Yani arada çok ciddi sürtüşmeler var. Bunlar yönetmenin kolay olmadığını gösteriyor.
Evet.
Onlar da aynı gösteriyor.
Evet, yeşiller tabii itiraz ediyorlar. Ben de bu Hamburg hikayesini okumuştum. Hatta galiba Macron Scholz'la beraber Çin'e gitmek istiyor ama Scholz pek öyle değil. Alman şirketlerinin CEO'larıyla gitmek istiyor diye okudum ben de.
Doğru.
Böyle bir orada da bir sıkıntılar var. Fakat peki Almanya şimdi zengin bir ülke Almanya. Bu kışla ilgili de kaygılar var ama depoları doldurduk diyorlar. Seneye ne olacak o da belli değil tabii ki. Bir yandan yeşil enerji, bir yandan nükleer meseleler. Yeşilleri şunun için soruyorum. Yani bu kadar çok tartışma varken çok militarist bir takım tavırlar çıktı bu kongreden. Katılır mısın buna? Yani o cephede hiçbir sıkışıklık yok mu? Bu kadar nükleere de geri dönüyorlar mecburen. 3 santral yanılmıyorsam çalışacak.
Evet.
Yani içerideki tartışmalar bakımından, nereye gideceği bakımından. Bir de tabii işte Britanya'da Liz Truss zaten belliydi böyle olacağı. İtalya'da değişti, İsveç'te değişti. Almanya'da bir hükümet değişikliği bütün bu tartışmalardan sonra gelebilir mi? Ne dersin?
Hashtagler açıldı bile. Yani o sosyal medyada tamam bizi erken seçim paklar diyenler çoğaldı. Hmm. Ama yani bunun nereye varacağını bilemiyoruz. Burada mesele şu. Almanya sanayisizleştiriliyor bu süreçte. Hmm. Bunu nasıl karşılayacaklar? Yani bu sermaye içinde çok büyük bir kavganın patlamaması mümkün değil. Şimdi bu hani hangi taraf iyi hangi taraf kötü demiyorum.
Evet.
Yani sanayi üretimini dışarıya mı aktaracak? Örneğin Erdoğan'ın şansını yükseltecek şekilde bir Türkiye'ye doğru bir üretim ve depo aktarımı mı olacak? Bunları bilmiyoruz. Ama bu hesapların yapıldığını biliyoruz. Yeşillerin artık üst düzeyinde yani Yeşiller Partisi'nin kadroları çok açık bir biçimde yani sosyal medyada gelen bir suçlamayı söyleyeyim. Bunlar dedelerinin yapamadığını yapmayı düşünen torunlar diyorlar. Dedeleri dedikleri Nazi Almanya'sını Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Oh. Böyle bir suçlamayla da karşı karşıyalar. Fakat öylesine bir bloklaşmış durumda ki elitleri, Yeşillerin elitleri, Amerika ne derse o olur. Her yere saldırırız noktasındalar. Bunlar biliyorsunuz Yugoslavya'da da öyleydi. Yugoslavya'da 28 bin tane roket, bomba ve füze atıldı. Şimdi bunlar ya bunlar niye Ukrayna'da oluyor? Biz de yaparız diyorlar. Ortalık iyice karıştı. Yani Yeşilleri her yola girmeye hazır. İktidarda ne olursa olsun olmak isteyen bir tırnak içinde hadi başka bir şey kullanmayalım ama elit koalisyonu, elitler koalisyonu diyelim. Bunların herhangi bir değerle hiçbir ilişkileri yok. Bunların Alman halkının ya da Avrupa halklarının kaderiyle ya da barışla hiçbir ilişkileri yok. Scholz çok bunların hepsini söylemek zorunda. Yani Scholz şu anda bütün bu senin de eleştirel bir şekilde dile getirdiğin şekilde yani evet bunları söyleyecek. Söyleyecek de ne kadarını yapacak? Şimdi hala bugün bile medyada şu anda mesela 250 yıllık gazeteyi Neue Zürcher Zeitung'u Zürich'in Avrupaca ünlü gazetesini aç. Avrupa takır takır dökülüyor. Hükümet üzerine sorun. Yani bunu daha nasıl yönetecekler? Bu bir yerden başka türlü bir cevap alınacak. Bir cevap Paris'te hafta sonunda yapılan 140 bin solcunun yürüdüğü gösteridir. Şimdi dikkat edin real sosyalizm yıkılırken de biz grevlere tanık olmadık Doğu Avrupa'da. Ama şu anda ciddi ciddi grevler var. Avrupa'nın unuttuğu şeyi hatırlamaya başladılar. Avrupa'da şu anda burada da öyle pilotların grevi var. Demir yolları sorunlu bir durumda. Biliyoruz İtalya, Fransa yani bir şeyler olacak ve bir şeyler oluyor. Yani bu şey değil. Yani diyelim %95'ini doldurduk diyorlar şeylerin, depoların. Doldursanız ne olacak? Sizin üretiminizin maliyetleri yükseldiği sürece siz pazarlardan atılırsınız. Bu kadar basit. Ve onu da kaldırmaz yani bir kesim. Biraz önce söyledim. Hamburg limanına ortaklık ciddi bir kavganın ipucu. Yani oradan tutmaz ama birinin evet dediğini öbürküsü hayır demek zorunda. tuhaf bir yerdeyiz. Çok tuhaf.
Evet. Scholz anladığım kadarıyla Rusya'dan sonra Çin'le de ipleri atmanın olmayacağını düşünüyor. Fakat yeşiller pek o görüşte değil anladığım kadarıyla, benim de okuduklarımdan çıkarttım.
Doğru.
Bu hükümetin böyle bir arada durması da enteresan. Farklı söylemlerde gidiyorlar çünkü. Mesela Baerbock da Merkel'e takmış anladığım kadarıyla. Bu Berlin'deki konferansta da sürekli geçmişte yapılan hatalar, sürekli Merkel'e taş attı. Kendileri tabii bu kadar bu işi savaşçı bir biçimde çözmekten bahsederken, tabii Merkel'in daha uzlaştırıcı bir kriz çözümü yönetmiş olmasını herhalde kaldıramıyorlar, ama yani bu da benim değerlendirmem, yorumum. Kendisinin de pek bir çözümü yok yani, Rusya'yı yenmek ve bölmek, parçalamak, ben öyle anlıyorum. Fakat bu kadar çok tartışma, o kadar çok çifte standart çıkıyor ki, sonuncusu işte Joseph Borrell'ın Avrupa bahçesi ve balta girmemiş orman çıkışı oldu. Almanya'da bu hiç konuşuldu mu? Çünkü çok ırkçı bulunduğu istifa çağrıları var. Bir de son olarak bunu sorayım istiyorum. Hiç gündem oldu mu? Bu gündeme geldi mi daha doğrusu? Ya da dert edinen oldu mu bu söylemleri? Çünkü Avrupa bahçesi de biraz tarumar olacak gibi bir durum var.
Avrupa bahçesi zaten tarumar oluyor. Yani onun farkında yavaş yavaş vardılar. Ama bu gerçekten dikkat çektiğin gibi fazla önemsenmedi. Yani bunun bunun anlamını şurada bulmayalım. Yani bunlar çok önemli, mühimi birbirinden ayıramayan adamlar diyebiliriz. Ama şöyle diğer yer, yani Almanya'da bazı şeylerin konuşulması gerçekten sorun. Çünkü çok kolay damgalanabilirsiniz. Ama birincisi bu. İkincisi, medya öylesine bir abluka altında ki inanılmaz bir şey. Yani bunu sürekli her programda tekrar etmek lazım. Avrupa'yı örnek verip durmayın. Yani Avrupa medyasını ya da demokrasini örnek verip durmayın. Korkunç şeyleri görmezlikten geliyorsunuz. Yani Ankara'da bazı şeyler tahammül edilmez şeyler oluyor diye hani diğer yerleri öne çıkarmayın. Öyle değil. Ayrıca biraz da Rusya'ya bakın. Mesela Rusya'da medya ne durumda? Yani bu konuda da bilgi verecek. Çünkü Türkçe'de bazı gediklerimiz var. Bu Almanya'da gerçekten yok. Bir iki tane portaldan söz ettim. Çok ciddi insanlar bunlar ve hiçbir haberleri, analizleri yalanlanabilmiş değil. Ama bizdeki daha çok. Yani bizde nefes alma boruları daha fazla ve Türkiye solu buna pek uymadı. Yani Türkiye solu buna pek yatmadı. Ama Avrupa, Almanya'dan söz edelim. Almanya solu denilen işte sosyal demokratları, yeşilleri, hatta sol parti, büyük bir bölümüyle sol parti çok açık bir biçimde tam bir anti-Rus, Rusya'nın bir şeytan olduğu konusunda işbirliği, yani görüş birliğine varmış durumdalar ve işbirliği yapıyorlar. Bu söylediğin Borrell'in açıklamasını fazla büyütmediler. Yani o işi büyütürse işin sonu kötü. Yani hakikaten baltayı taşa vurdu bu adam. Yani bu benzetmesiyle. Çünkü dünyayı sömürerek bu metropollerdeki ışıklı görüntüleri verebiliyorlar. Yani buradan bu da medyanın ne durumda olduğuna, çünkü ortalığın ayağa kalkması lazımdı. Doğrudur hatırlatman. Yani ne diyor bu adam diye ortalığın ayağa kalkması lazımdı. Bu olmadı. Yani bir iki yerde geçiştirildi. Bu da bir tuhaflık. Tuhaflık yoksa yeni normalimiz.
Yok. Yeni normal herhalde demek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. İyi günler.
İyi günler. Evet, Almanya'dan Osman Çusa ile konuştuk. Tabii medya gündemi, yani böylesine korkunç gafları, gaf da demeyelim buna, aslında belki içindekini yansıttı, gündem yapmazsa normalleşir aslında. Maalesef liberalizm böyle bir şey zaten. İşine gelen öyle düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan yok. Yani işlerine geleni başkalarını etiketleyebilirler. Aslında bu faşizme varıyor. Eninde sonunda vardığı yer maalesef o oluyor. Karşıt görüşte dile getirilemiyor. Evet, son olarak İranlı sporcu Seul'de Asya tırmanış şampiyonasına katılmıştı. En az rekabi ülkesine dönmüş. Tahran'da yüzlerce insan karşılamış. Ayrıca başörtüsü başımdan düştü, acele çağırdılar. Onun için öyle bir görüntü oldu demiş. İran halkından özür dilemiş. Fakat tabii öbür kanatta başörtüsü, hani biliyorsunuz Türkiye'dekileri İslamofobiyle suçluyorlardı. İran'da tam tersine döndü. Liberaller birdenbire gündem değiştirdiler. İlke milke olmadığı için hiç sıfır. Şimdi tabii İran'da o öbürü makbul. Şu andaki trendi olan mesele o. Yanlış anlaşılmış sonuçta kız. Özür dilemiş halkında. Ama Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Batılı liberaller kıza bir eziyet yapar mı acaba İran devleti diye alert durumda efendim. Takip ediyorlarmış. Evet. Bu notu da aktarmış olayım İran'daki kadın devrimiyle ilgili olarak bugünlük. Bu kadar Eksen'den. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.